Ayrım 38, sayfa 335. C. Namaz duaları neden Arapça okunmalıdır? Her dilin başka dillerde bulunmayan kendine mahsus ifade ve üslup hususiyetleri vardır. Bu sebeple hiçbir tercüme aslının yerini tutamaz. Hele bu bir de Kur'an-ı Kerim gibi edebiyatın zirvesinde olan mucizevi bir kitapsa, tercümenin çok daha cılız ve eksik kalacağı muhakkaktır. Kur'an ile tercümesi arasındaki farkı, yaratanla yaratılan arasındaki veya gülle resmi arasındaki farka benzetebiliriz. Zira biri her şeyi yaratan Yüce Allah'ın her yönüyle üstün olan kelamı, diğeri de yaratılan kulun aciz ve noksan anlayışıyla ortaya koyduğu beyanıdır. Bu sebeple Kur'an'ı mübinin tercümesine Kur'an denilemeyeceği ve tercümesinin de Kur'an hükmünde olamayacağı hususunda İslam alimlerinin ittifakı vardır. Zira Kur'an-ı Kerim'in indirildiği lafızların dışında başka sözlerle ifade edilen mana Cenab-ı Hakk'ın kelamı değil mütercimin yorumudur. Bu ifade Arapça bile olsa Kur'an değildir. Mesela bir çekirdeğin aslını bozarak parçalara ayırsak sonra da toprağa eksek fide vermeyecektir. Çünkü hususiyetlerini kaybetmiştir. Bunun gibi Kur'an ayetleri, kelimeleri ve harfleri de birer çekirdek gibidir. Başka dillere çevrilince hususiyetlerini kaybedeceği için Kur'an olmayacaktır. Bu sebeple hangi dilde olursa olsun Kur'an tercümesinin namazda okunması caiz değildir. Kur'an'ı başka bir dile tam olarak tercüme etmek mümkün olmadığı gibi onu başka bir alfabeyle doğru olarak yazmak ve okumak da mümkün değildir. Çünkü Kur'an harflerinin kendisine has hususiyetleri vardır. Bu harflerin bazılarının karşılığı ve okunuş şekli başka dillerin alfabelerinde mevcut değildir. Söyleniş bakımından birbirine benzer harfler olsa da mahreçleri, ağızdan çıkış yerleri itibariyle farklıdır. Mesela Arapçadaki dat harfi başka hiçbir lisanda yoktur. Bu sebeple Arapçaya lügat-ı dat ismi de verilmiştir. Bu harfin bulunduğu bir kelimeyi başka bir lisanın ifade etmesi mümkün değildir. Mesela Türkçede sadece H harfi yerine Arapçada 3 çeşit H harfi vardır. Noktasız H, noktalı hırıltılı H ve H. Aralarındaki farkı küçük bir misalle açıklayalım. Noktasız H ile yazılan mahluk, noktalı hırıltılı H ile yazılan mahluk ve H ile yazılan mahluk. Her üçünün de Türkçe'de yazılışı ve okunuşu aynıdır. Halbuki Arapça'da birincisi tıraş edilmiş, ikincisi yaratılmış, üçüncüsü ise helak edilmiş manasına gelir. İşte Kur'an'ı Latince yazıdan okuyan birisi bu farkları anlayamayacağı için mesela Allah'ın yaratmasından bahseden bir ayeti farkına varmadan tıraş etmek veya helak etmek manasına okuyabilecektir. Yine Kur'an harflerinin içinde 3 adet Z vardır. Biri ince Z, biri peltek Z, diğeri de kalın Z'dır. Türkçedeki S yerine Arapçada 3 harf bulunur. S, Sa ve Peltekse. Arapçaya has bir harf daha vardır ki o da ayın harfidir. Şimdi Kur'an harflerini bilmeyen bir kişi yukarıdaki harfler Türkçe ile yazıldığı zaman nasıl okuyacaktır? Bu harfleri çıkaramadığı gibi okuduğu kelime ve ayetlerde birer Kur'an kelimesi ve ayeti olmaktan çıkacaktır. http://sorularlaislamiyet.com subpage php s show QNA and IT 8961. İslam, alem şumul, evrensel bir dindir. Herhangi bir bölgenin, ırkın veya milletin dini olsaydı, o zaman ortak bir ibadet olan namazda sadece o bölgenin, ırkın veya milletin dili kullanılabilirdi. Fakat dünyanın her bölgesinde oturan ve yüzlerce farklı dili konuşan müminlere sahip cihan şumul bir dinin icapları farklıdır. Mesela Çince bilmeyen bir Türk Çin'e gittiğinde sokaklarda bir takım Çince sesler işitecek ve onlardan hiçbir şey anlamayacaktır. Eğer bu sözler ezanın veya Allahu Ekber'in tercümesi ise hiçbir şeyin farkına varamayacak ve mesela cuma namazını veya ısrarla teşvik edilen cemaatle namazı kaçıracaktır. Aynı şekilde Türkiye'den geçen Çinli bir Müslümanın dindaşlarıyla ortak tarafları asgaride kalacaktır. Şu halde cihanşumul bir dinin bazı müşterek esasları ve alametleri olmalıdır. Profesör Doktor M. Hamidullah İslam'a giriş sayfa 324-325 http://www.sorularlaislamiyet.com/php/show/qna/and/it 355 and keyword Arapça. Ki Müslümanları diğer din ve ideoloji mensuplarından ayıran ve tanınmalarını sağlayan bu alametlere, işaretlere, sembollere biz şiar diyoruz. Çoğulu şeairdir. İslami şiarlar görüldüğünde veya işitildiğinde o kişinin, o şeyin veya o bölgenin Müslüman olduğu, İslam'a ait bulunduğu anlaşılır. İslami şiarlar şöyle sıralanmıştır. Besmele, selam, dini günler ve bayramlar, ezan, kıble, cemaatle namaz, cuma namazı, cami, minare, Kur'an, Kabe, Safa ve Merve tepeleri, hac ibadeti, kurban, Resulullah Efendimizin sünneti. Kur'an-ı Kerim'de bunların bir kısmı zikredilerek İslami şiarların konulması ve onlara tazimde bulunulması istenmiştir. Bakara 158, Maide 2, Hac 32-36. İslami şiarlar belli bir millete mahsus değil de bütün Müslümanlara ait olduğu için bunların korunması dilin ve şeklin muhafazasına bağlıdır. Dil ve şekil değiştirildiği zaman şiar değişmiş, belli bir grubun malı olmuş olur. Ezan, namaz gibi ibadetlerin dili değiştirilecek olursa onun şiar olma hususiyeti kaybolur, ümmete ait olmaktan çıkar. Ebu Hanife Hazretleri, dili yatmayan insanların Kur'an'ı namazda başka dilden okumaları caiz olsa bile sünnete aykırı olduğu için mekruhtur demiştir. HTTP www.hayrettinkaraman.net yazı hayat 0020 HTM. Bu durumun bir misalini günümüzde beynelmilel kongre ve toplantılarda görmekteyiz. Bu tür yerlerde herkes kendi lisanını değil, müsaade edilen ortak dili kullanır. Umumun menfaati için hususi menfaat feda edilir. Mühim hususlardan biri de şudur ki, İslam'dan başka hiçbir din, peygamberlerine gönderilen vahyin orijinaline sahip değildir. Diğer dinlerin kitapları hep tercüme ve toplamalardan ibarettir. Namaz kılarken Kur'an'ı aslından okuma şartının getirilmesi, Kur'an'ın daha çok öğrenilip ezberlenmesini ve her gün defalarca tekrar edilmesini sağlamıştır. Bunun Kur'an'ı asli haliyle muhafaza etme hususunda pek mühim bir tesiri olduğu aşikardır. Burada herkesin ana diliyle yaptığı dua ile namaz kılarken Kur'an'ın tercümesini okuma meselesi birbirine karıştırılmamalıdır. Dua, kulun Rabbine dilediği şekilde yalvarıp yakarmasıdır ki zaten herkes kendi dilinde istediği zaman istediği şekilde dua etmektedir. Kur'an'ın tercüme ve tefsirini de herkes kendi dilinde dilediği kadar okumaktadır. Ancak namazda veya ibadet niyetiyle okunacağı diğer zamanlarda Kur'an-ı Kerim asli lafızlarıyla okunmalıdır. Şunu da unutmamalıdır ki namazlar Kur'an'ı anlama yeri değil, birer ibadettir. Kur'an'ı anlamak için ayrıca çalışmak ve başka zamanlar ayırmak gerekir ki buna teşvik eden pek çok ayeti kerime ve hadisi şerif mevcuttur. Bir de dua şahsi bir meseledir. Namaz ise kolektif ve umumi bir ibadettir. Dolayısıyla namaza iştirak eden diğer müminlerin ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Bu hikmete binaen de zaten namazın cemaatle kılınması ısrarla teşvik edilmektedir. Ferdi olarak kılmaya müsaade edilse de bu asla tercih edilmez. Diğer taraftan Kur'an okumayı öğrenmek ve onu ezberlemek gayet kolaydır. Bu tecrübeyle sabittir. Dünya üzerindeki yüzlerce farklı milletten 2 milyar kadar insan kendi dilleri olmamasına rağmen Kur'an'ı öğrenmiş, bunların birçoğu da onun tamamını ezberlemiştir. Bir tek Arapça kelime ve kaide bilmediği halde Kur'an'ı baştan sona su gibi ezbere okuyan nice hafızlar vardır. Zaten namaz için ezberlenmesi gereken Arapça ayet ve dua pek azdır. Bunlar Allahu Ekber, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala gibi ifadelerin yanı sıra Fatiha suresi ve iki kısa suredir. Hepsi bir sayfayı aşmaz. Zaten bu kelimelerin ekseriyeti bütün Müslümanlar tarafından bilinir. Hepsinin diline de geçmiştir. O derece ki çocuk veya namaza yeni başlayan biri onları manalarıyla birlikte zahmetsizce öğrenebilir. Bakınız Profesör Doktor M. Hamidullah İslam'a giriş sayfa 322 ila 330. Diğer bir husus da şudur. Kur'an'ı okuyan insan onu anlamasa bile yine Kur'an'dan istifade eder ve sevap kazanır. Zira Peygamber Efendimiz Kur'an'ın her harfine 10 sevap verileceğini müjdelemiştir. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğe de 10 katı sevap verilir. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Tirmizi Fedailül Kur'an 16 bölü 2910. Bunu şuna benzetebiliriz. Dili tad alma hususiyetini kaybeden bir insan yediği yemek ve gıdalardan faydalanmaya devam eder. Dili tat almasa da yediği gıdalar bütün hücrelerine dağılır. Kur'an okumak da bunun gibidir. Aklı Kur'an'ın manasını anlamayan bir insan ondan ruhen ve manen istifade eder. Ancak en güzeli tabii ki anlayarak ve yaşayarak okumaktır. 4. Oruç ve hikmetleri. Oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar yemek, içmek ve cinsi arzulardan uzak durmak suretiyle yapılan bir ibadettir. Her sene kameri aylardan Ramazan ayı boyunca 29 veya 30 gün bu ibadete devam edilir. Oruç, kişiyi beden ve ruh yönüyle temizleyen bir ibadettir. Orucun asli gayesi daimi bir ibadet şuuru içinde nefis engeliyle mücadele etmek ve onu kontrol altında tutarak tesirini asgariye indirebilmektir. Allah rızası için oruç tutmak insana öyle bir huzur hali bahşeder ki bu manevi zevk başkalarının duyamadığı, yaşayamadığı hatta anlayamadığı tatlı bir histir. Zira insan Allah için yaptığı fedakarlık nispetinde kulluk zevkini tadar. Allah için kayda değer bir fedakarlık yapma hissini oruç kadar veren başka bir ibadet az bulunur. Zira Rabbimize gösterdiğimiz müthiş bir sadakatle o ye deyince yiyor, yeme deyince çekiliyoruz. Hele bir de Müslümanların iftar anındaki sevinç, huzur ve neşe hali vardır ki onu tarif etmek mümkün değildir. Bir insan sırf bu sevinç anını yaşamak için bile oruç tutabilir. Lakin oruçlunun mükafatı bununla sınırlı değildir. Onun bir de ahirette Rabbinin huzuruna varıp oruçlarının sevabını gördüğü andaki sevinci vardır. Buhari, Saum 9, Müslim, Sıyam 163. Onu bu dünyada idrak etmek mümkün değildir. İnsandaki hayır duygularıyla şer duyguları birbiriyle çarpışma ve mücadele halindedir. Nefis güçlenip ruha hakim olunca süfli arzular ve kötü hisler galip gelir. Ruh kuvvet kazanıp nefse hakim olunca da ulvi arzu ve hisler galip gelir. Maddi gıdalar bedeni ve nefsi besleyip kuvvetlendirdiği gibi namaz, zekat, hac, zikir, Kur'an telaveti, oruç gibi ibadetlerde ruhu ve maneviyatı besleyip büyütür. İşte oruç da nefsi zayıflatıp terbiye ederek ruhun kuvvetlenmesine yardımcı olur. Böylece hayat mücadelesinde zaruri olan sabır, irade, nefsani arzulardan uzaklaşma gibi hallerin talimiyle ahlaki durumumuzu kemale erdirir. Nefsin yemek, içmek ve şehvetten yana bitmez tükenmez arzularına karşı insanın şeref ve haysiyetini koruyucu bir kalkan olur. Yine oruç sahibini azim, sebat, kanaat, hale rıza, metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere erdirir. Mahrumiyet ve açlığı tattırmak suretiyle üzerimizdeki nimetlerin kadrini hatırlatır. Kalplerimizi Allah'a karşı hamd ve şükür, kullarına karşı da merhamet ve yardım hisleriyle doldurur. Bu vasfıyla oruç, sosyal hayattaki kin, haset, kıskançlık gibi kitleyi huzursuzluğa boğan menfilikleri bertaraf etmekte en müessir bir ilaçtır. Dolayısıyla oruç, yalnız bu ümmete değil, evvelki ümmetlere de farz kılınmıştır. Allah Teala buyurur, "Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınan takva sahibi kullar olasınız diye sayılı günlerde size de farz kılındı." Bakara 183-184. Oruç, insanı belli bir irade ve nefis terbiyesine tabi tutarak takvaya erdirmektedir. İnsan, dünyada korunup yeryüzünde hayatını ıslah eder, ahirette ise mükafata nail olur. Orucun manen faydalı olabilmesi için beden ve ruh ahengi içinde tutulması lazımdır. Yani maddi beden oruç tutarken kalp, nefis ve diğer azalar da oruç tutmalı, her türlü haram ve mekruhtan uzak durmalıdır. Oruçtan maksat da zaten manen yükselerek Allah'ın emir ve yasakları karşısında hassasiyet kazanmaktır. Bu sebeple oruçlunun yalan, iftira, gıybet, söz taşıma gibi davranışlardan, küfür ve lanet gibi kötü sözlerden, kavgadan, her türlü kötü fiil ve günahtan şiddetle sakınması gerekir. Oruçlu mümin kendisine karşı yapılan kabalıklara da sükunetle mukabele etmeyi bilmelidir. Resulullah, Cenab-ı Hakk'ın böyle tutulmayan oruçtan razı olmadığını bildirmektedir. Oruç bu şekilde tutulmadığında insan borcunu ödemekle birlikte orucun manevi kemal ve faziletinden mahrum kalmaktadır. Dolayısıyla orucunu hakkıyla tutmaya çalışan bir Müslüman kötü ahlaktan uzaklaşmış olur. Oruç insanın sıhhatli olmasını sağlar. Oruç tutan kişi şişmansa fazla kilolarını atar. Bir yıl aralıksız çalışan sindirim sistemi oruçta kısmen dinlenir. Vücudun sağlıklı kalmasında ve hastalıkların tedavisinde diyet ve perhizin ehemmiyeti aşikardır. Oruç, zihni ve kalbi melekelerin daha sıhhatli çalışmasına da yardımcı olur. Nitekim Lokman Hekim oğluna şöyle nasihat edermiş. Miden doyunca fikrin uykuya dalar, hikmet susar, azalar ibadetten geri kalır. Oruç insana yeme içme disiplini, iştahına hakim olma alışkanlığı kazandırır. Oburluğa, pis boğazlığa ve netice itibariyle hastalığa mani olur. Tıp çevreleri 30 günden az tutulan orucun tesirsiz olacağını, 40 günden fazlasının da alışkanlık yaparak belli dönemlerde yeme içmeye ara vermenin getireceği faydaları sağlamayacağını bildirmektedir. Orucun soğuk iklimlerdeki insanların sağlığına zararlı olduğu iddiası ise gerçeklik payı bulunmayan yanlış bir söylentidir. Biyolojik gözlemler vahşi hayvanların kar yağdığında karınlarını doyurmak için hiçbir şey bulamadıklarını göstermiştir. Bunun sonucu olarak bu hayvanlar kışı uyuyarak yani bir bakıma ilkbahara kadar oruç tutarak geçirmektedirler. Ağaçların durumu da aynıdır. Kışın yapraklarını döker, uykuya dalarlar ve hatta ilkbahar gelip buzlar eriyene kadar köklerine su bile alamazlar. Oruçlu geçen bu birkaç aydan sonra ilkbahar geldiğinde yaprak ve çiçeklerinin bolluğundan da anlaşılacağı üzere eskisinden daha büyük bir verimlilik kazanırlar. Madenler bile oruca muhtaçtırlar. Motor ve makineler uzun süre çalıştıktan sonra bir süre durdurulurlar. Bu dinlenme onların eski güçlerini kazanmalarını sağlar. Son zamanlarda tıpta uygulanan yeni bir tedavi yöntemiyle kronik hastalıklar hastanın durumuna göre uzun veya kısa süreli oruçla iyileştirilmektedir. Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam'a giriş, sayfa 104. Ruh ve beden sağlığı konusundaki kitaplarıyla ünlü Doktor Victor Poche, senenin belli zamanında Müslümanlar gibi oruç tutunuz tavsiyesinde bulunmuştur. Bu tavsiyenin gerekçesini ise Profesör Doktor Pierre Molin şöyle açıklamıştır. İslam dünyasının en faydalı kurumlarından biri de oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziki hem de ruhi dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri ve zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler. Hristiyanlıkta orucun bulunmayışı büyük bir kayıptır. Ancak orucu sıhhat için değil, ibadet maksadıyla tuttuğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Zaten ibadet maksadıyla tutulmayan orucun faydası da asgariye iner. Erzurum Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın vardığı neticeye göre, ibadet maksadıyla tutulan oruçla protesto maksadıyla yapılan açlık grevi arasında çok büyük fark vardır. Yapılan iş aynı olmakla birlikte niyet ve duygular farklı olduğu için insan vücudundaki tesirleri de tamamen farklıdır. Hormonların çalışması oruçta tamamen müsbetken, açlık grevinde tamamıyla tahrip edici ve zarar verici olmaktadır. Vehbi Vakkasoğlu, HTTP, www.sorularlaislamiyet.com, subpage, PHP, S, Article and 8, 5225. Orucun Ramazan ayında topluca tutulmasının da hikmetleri vardır. Bunlardan biri, bütün Müslümanların aynı zamanda bu dini vazifeyi yerine getirmek suretiyle İslam'ın birlik anlayışını ortaya koymasıdır. Bir de hep beraber yapılan işler insanlara kolay gelir ve bir bayram havası içinde eda edilir. Böylece insanlara zor gelen bir ibadet, müstesna bir canlılık ve muhabbet içerisinde ifa edilmektedir. Bunun yanında Ramazan-ı Şerif ayının senenin bütün mevsimlerini dolaşması da ayrı bir hikmet ifade eder. Böylece senenin muhtelif mevsimlerinde yaşanan sıcak, soğuk, serin ve ılık günlerle uzun, kısa veya orta müddetli bütün günlere sırasıyla Ramazan günleri isabet etmekte ve oruç belli zaman aralıklarıyla senenin bütün günlerini bereketlendirmektedir. Bu durum aynı zamanda müminlerin her türlü şartlar altında Allah'a itaat ettiklerini göstermektedir. Şunu da hatırlatalım ki, orucun gayesi vücuda işkence etmek ve zahmet çektirmek değildir. Bu sebeple İslam her konuda olduğu gibi oruçta da itidali emretmiştir. Resulullah oruç tutarken sahura kalkmayı ve iftarda acele etmeyi tavsiye etmiştir. Buhari Savm 45, Müslim Sıyam 48, Tirmizi Sam 17/708. Demek ki orucun asıl hedefi Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmek, nefsi terbiye ederek takvaya ulaşmak, ferdi ve toplumu geliştirmek suretiyle Allah'ın razı olacağı huzurlu bir ortam meydana getirmektir. 5. Zekat, sadaka ve hikmetleri. Zekat, belli bir miktarın üzerinde mala sahip olan zenginlerin mallarından %2,5 nispetinde fakirlere, yoksullara, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'ı ısındıracak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışanlara, yolda kalanlara vermesidir. Tevbe 60. Hayvanlar ve toprak mahsulleri de zekata tabidir. Her birinin hesapları farklı farklı yapılır. Toprak mahsullerinin zekatına öşür denir. Sadaka ve infak kelimeleri ise her ne kadar zaman zaman farz olan zekat manasına kullanılsalar da daha çok nafile olarak muhtaçlara yapılan yardımları ifade ederler. Güçlü, zayıf, sıhhatli, hasta, bilgili, cahil, zengin, fakir gibi fertler arasındaki farklılaşma ve kademeleşme toplum nizamının tesisi ve ahengini temin için gereklidir. Ancak zenginlik bir izzet, fakirlik de bir zillet değil, taksimi ilahidir. Mukadderatın hikmet ve maslahat tezahürüdür. Hepsi de insan için imtihan vasıtasıdır. Mühim olan kalbin Allah'a bağlılığıdır. İnsanlar arasındaki taksimat farklı olduğu gibi mükellefiyetler de ona göre tanzim edilerek içtimai denge en mükemmel bir şekilde tesis edilmiştir. Bu içtimai dengeyi sağlamada en önemli rolü zekat, sadaka ve infak gibi mali ibadetler oynamaktadır. Zekat, sadaka ve infak, varlıklı insanların servetlerine aldanarak azgınlaşmalarını ve muhtaçların zenginlere karşı kin ve haset gibi menfi temayüllere kapılmasını engelleyerek içtimai hayatı korur, fertleri birbirine kardeşlik ve muhabbetle bağlar. Zenginlerle fakirler arasındaki mesafeyi asgariye indirir. Fakirlerin sayısını yok denecek kadar azaltarak bu sebeple meydana gelen birçok tatsız hadisenin önüne geçer. Diğer bir ifadeyle zekat, farklı seviyelerdeki insanlar arasında kurulan ve cemiyeti bütünleştiren bir köprüdür. İnsanları sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarıyla kaynaştırıp bir araya getirir. Bu sebeple Resulullah şöyle buyurmuştur: zekat, İslam'ın köprüsüdür. Beyhaki, Şuab 3:20-195, Heysemi 3:62. Bu hadisi şerif, zekatın aynı zamanda ahirette kurulan bir köprü olduğunu da beyan etmektedir. Nitekim Katade'nin nakline göre, zekat cehennemle cennet arasında bir köprüdür. Kim zekatını öderse köprüyü geçerek cennete nail olur. Abdurrezzak, Musannef 4-108. Zekatın aynı toplum içinde yaşayan farklı insanlar arasında nasıl bir köprü olduğunu gösteren şu misale bakalım. Hazreti Ömer bir kavmin kapısı önünden geçiyordu. Kapının önünde yaşlı ve âmâ bir yoksulun dilendiğini gördü. Arkasından yaklaşıp koluna dokundu ve "Sen ehli kitabın hangi sınıfındansın?" diye sordu. Yaşlı zat Yahudi olduğunu söyledi. Hazreti Ömer, "Seni bu hale düşüren sebep nedir?" dedi. Âmâ Yahudi, "Benden cizye alınması, bir de ihtiyaç sahibi ve yaşlı olmam beni bu hallere düşürdü," dedi. Ömer, âmâ Yahudi'nin elinden tuttu ve onu kendi evine götürdü. Evinde bulabildiği bazı şeyleri Yahudi'ye verdi, sonra Beytülmal memurunu çağırdı ve ona şu talimatı verdi. "Bu ve bunun gibi olanlara dikkat et. Allah'a yemin ederim ki, eğer biz gençliğinin verimli çağında ondan istifade edip de yaşlanıp çöktüğünde böyle sefil bırakırsak hiç de insaflı davranmış olmayız. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara mahsustur." Tevbe 60. Ayeti kerimesinde bahsedilen fakirler sınıfına sadece Müslümanlar dahil olabilir. Ancak yoksullar sınıfına gayrimüslimler de dahildir. Bu zat da ehli kitabın yoksullarındandır. Bu hadiseden sonra Hazreti Ömer o ve benzerlerinden cizyeyi kaldırdı. Ebu Yusuf, Kitabül Haraç, Darüssalah, sayfa 259-260. Zekat olarak alınan mallar bu şekilde kısım kısım, derece derece cemiyetin mağdurlarına intikal ettirilir. Böylece toplumda muvazene, adalet ve içtimai ahenk meydana gelir. Zenginin serveti temizlenir, mal sahibine bütünüyle helal olur. Cemiyetin mağdur insanlarını sevindiren zekatın aslında verenlere sağladığı kazanç daha büyüktür. Zira temizlik, safiyet, artış, bereket manalarını ifade eden zekat, insanı bazı kalbi hastalık ve kötülüklerden arındırır, malın temizlenip bereketlenmesini temin eder. Tevbe 103, Sebe 39. Zekat, servet sahiplerinin nail oldukları ilahi nimetlere karşı ifa etmeleri gereken şükrün bir ifadesidir. Cenab-ı Hak şükredildiği takdirde nimetlerini artıracağını, nankörlük edildiğinde ise azabının şiddetli olduğunu bildirmiştir. İbrahim 7. Hadis-i şerifte her sene malının zekatını gönül hoşluğuyla veren ve bunun için malının kötüsünden değil orta hallisinden ayıran kimselerin imanın tadını alacağı ifade edilmiştir. Ebu Davud Zekat 5/1582. Zekat ibadeti, insanın sahip olma ve menfaat duygularını terbiye eder. Bir zamanların gerçeklerinden olan kölelik zincirini insanın boynundan çıkaran yine İslam olmuştur. Hiç şüphesiz ki İslam'ın köleleri hürriyetlerine kavuşturmak, onlara ihsan ve ikramda bulunmak için ortaya koyduğu hal çarelerinin en müessirlerinden biri yine zekat ve infak müessesesidir. Zekatın, milli servetin sürekli dolaştırılması, işleyip verimli hale gelmesi, piyasanın hareketlenmesi, alışverişin canlanması gibi çok anlamlı ekonomik faydaları da mevcuttur. Yine zekat sayesinde Allah yolunda gayret eden pek çok insana destek verilerek hayırlı işlerin yapılmasına öncülük edilir. İlim talebelerinin okumasına yardımcı olunarak ilmin ve fennin gelişmesine zemin hazırlanır. Zekat almak değil, zekat vermek daha hayırlıdır. Allah Resulü, "Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar," buyurmuştur. Buhari, Zekat 18, Nefekat 2, Müslim, Zekat 94-97, 106-124. Bundan dolayı daha hayırlı duruma yükselmek isteyen Müslümanlar, büyük bir şevkle çalışıp kazanarak veren el olma gayreti içinde bulunurlar. Neticede insanlar tembellik ve miskinlikten kurtularak çalışma ve kazanma azmi elde ederler. Zekat verilmediğinde ise bütün bu faydalar tersine dönerek fert ve toplum aleyhine büyük zararlar meydana gelir. Allah'ın lütfundan verdiği malı yine Allah'tan kıskanarak cimrilik yapan ve neticede ahlaki zaafa müptela olan insanın ne dünyada ne de ahirette huzur bulması mümkün değildir. Zekat vermek suretiyle tedavi edilmeyen cimrilik hastalığı insanı dünyada sıkıntı içinde bıraktığı gibi ahirette de yılanların zehrine duçar eder. Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kimseye Allah Teala mal verir. O da zekatını ödemezse bu mal kıyamet günü oldukça zehirli büyük bir yılan halinde karşısına çıkarılır. Yanaklarının üzerinde gazap ve zehrinin şiddetini gösteren iki siyah nokta vardır. O gün bu azgın yılan mal sahibinin boynuna dolanıp ağzını kapatacak şekilde iki yanağından şiddetle ısırır ve ben senin dünyada çok sevdiğin malınım, ben senin hazinenim der. Resulullah sözlerine delil olarak şu ayeti kerimeyi okudu. Allah'ın fazlından kendilerine verdiği nimetleri infak hususunda cimrilik edenler sakın bunu kendileri için hayır sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ali İmran 180, Buhari, Zekat 3, Tirmizi, Tefsir 3/3012. Resulullah Efendimiz zekatın toplumda ağır bir yük olarak görülmeye başlandığı ve zamanla tamamen ihmal edildiğinde insanların başına bir kısım belaların geleceğini haber vermiştir. Tirmizi, Fiten 38/2210-2211. Bir defasında da şöyle buyurmuştur. Mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. İbn-i Mace, Fiten 22, Hakim 4, 583/8623. Yani zekat terk edildiğinde toplumdan bereket kaldırılır. Yağan yağmur ve verilen rızıklar da ibadette beli bükülmüş kullar, masumlar ve hayvanlar hürmetine ihsan edilir. Zamanla toplum düzeni sarsılarak zenginle fakir arasında derin uçurumlar meydana gelir. Bu durum pek çok muhtaç insanı kötülüklere sevk eder. Neticede ne zenginin ne de fakirin huzuru kalır.